Şimdi kreditlere geçiş. Değişmiyor.
Şimdi mesela o zaman aynısını şey için de söylüyoruz. Şimdi Çin'in bir tekrar var ama yani
şimdi Bismarck'ta şey var. Yani orada modernleşmenin Hürer. Evet, o var mı yani? Evet. Gerileme. Şimdi onları açıklamak bazen şey gibi görünüyor. Tarihte gerilemeler oluyormuş gibi görünüyor. Ve yani bir şeyler yıkılıyor. Örneğin şimdi şeyi düşünürsek, Roma İmparatorluğu'nun yüksek uygarlığını ya da kültürünü düşünürsek, onun arkasından gelen Avrupa'da onu izleyen tablo bir ilerleme değil. Yani feodalizm Roma İmparatorluğu'nun arkasından 5. yüzyılda çöküyor Roma İmparatorluğu. Arkadan gelen 10 yüzyıllık kadar bir şey var. Koyu karanlık ve feodal dönem var. Bu ilerleme mi? Yani burada önemli olan şu. Roma İmparatorluğu doğuda sürüyor. Hristiyan biçim altında sürüyor. Batı'da çöktü. Ve Batı'da feodalizmin sorumlusu olan halklar şey değiller. Onlar İtalya ya da Roma İmparatorluğu'nun halkları değiller. Germenler. Yani zaten Romalıların kültüre katamadıkları ya da tarihe çekemedikleri, egemenlikleri altına alamadıkları bir kabile kültürü. Germenler. Onlar zaten şey, onların o ilkel kabile düzeyle düzenlerini düşünürsek, o zaman o feodalizm onlar için o derebeyi ve serf ilişkisine geçmek aslında bir ilerleme. Anlatabildim mi? Yani Avrupa'da feodalizm Roma İmparatorluğu'nun arkasından gelen tarihsel aşama gibi görünüyor değil. Yani feodalizm şeye ait, Germenlere ait olan bir toplumsal durum ve Roma İmparatorluğu'ndan ne kaldı diye bakarsak orada şey var, papalık devletleri var. Ravenna'ya çekilmiş bir Roma İmparatorluğu. Daha sonra Bizanslılar gidip orayı şey yapıyorlar, bir süre kontrol ediyorlar. Yani orada aslında Roma İmparatorluğu'nun arkasından gelen Hristiyan Roma'ya benzer bir şey sürüyor. Daha sonra o Rönesans'ın falan da kaynağı, tabanı onlar oluyorlar ya da desteği onlar oluyorlar. 13-14. Yüzyıllarda. Oradaki kentler yani o şeyler, Florence falan onlar bir şekilde Roma'dan. Şimdi orada başka şeyler de oluyor. Bunlar ampirik şeyler. Yani Roma İmparatorluğu'ndan sonra İtalya, İtalya oluyor. Artık Romalılar bitiyor. Latince gidiyor. Yerine İtalyanca gidiyor. İtalyanca nereden doğuyor biliyor musunuz? Ve Lombard. Lombardlar. Lombardlar kimler? Bir Germanik ırk. Ve İtalya'nın ortalarına inenler kimler? Şeyden sonra Roma İmparatorluğu. Germenler ve Galyalılar, Keltler bunlar sürekli olarak şeyler. Roma, İtalya'yı tehdit ediyorlar. Başından beri. Yani Roma Cumhuriyeti'nin ilk şey, yani bir kere birkaç kez gelip Roma'yı ele geçiriyorlar, yıkıyorlar ama kalamıyorlar şeyde Keltler. Romalılar toparlanıp onları sürüyorlar şeye tekrar. Alplerin kuzeyine. Ama şeyden sonra Roma İmparatorluğu çöktükten sonra zaten Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde onların şeyi var. Birinci dereceden rolü var. Hristiyanlığın yarattığı zeminde zayıflayan Roma, yani Hristiyanlığın zayıflattığı Roma İmparatorluğu o kuzeydeki barbarların şeyine geçiyor. Onlar Roma İmparator da oluyorlar. Tahta da oturuyorlar hemen şeyden sonra. Son Roma İmparatorluğu'nun ölümünden sonra. Burada şunu konuşuyoruz. Tarihsel burada bunlar ilerlememe. Bunlar bile ilerleme aslına bakarsanız. Çünkü orada ilerleyenler şeyler, kabileler yani Germanik kabileler özellikle ve aynı zamanda da şeye indiğimiz zaman, İtalya'ya indiğimiz zaman İtalya'da da Roma Tin İmparatorluğu'nun arkasından şey geliyor. Hristiyan bir devletler çokluğu geliyor. Yani orada birçok devlet oluşuyor ve onlar da Roma İmparatorluğu'nun tininden ya da Roma İmparatorluğu'ndan şey orada bir ilerleme var denebilir. Ne görünüyor? Roma, Avrupa'nın durumu var. Onu daha sonra daha ayrıntılı. Şu an o tabloyu çizmek kolay değil. Yani başka faktörler de şey, var orada. Yani
Etrüskler var.
Etrüskler, Latinler ve şeyler, Roma. Onlar Roma Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en başta. Yani Roma tininin evet, Etrüskler. Onlar
Roma mı? Roma.
Sabinler, Latinler ve Etrüskler. Onlar Roma'nın şey kurucuları.
Ama şunu söylemez.
Etrüslerin Türklerle ilişkisi var
diyor. Kapkaranlıktan belki söz ediliyor orta çağ deyince ama o an bütünüyle kapkaranlık bir şey değil, dönem değil.
Evet, ne diyeceğiz o orta çağ konusunda? Şimdi tamam bakalım oraya. Yani daha tarihsel, daha genel, daha büyük ölçek bakıyoruz tarihe. Daha makro bakıyoruz. Yani orta çağ
bütünüyle karanlık olarak nitelendirilir.
Orta çağda karanlık olan şey şu. Avrupa'nın kendisindeki feodalizm ve Rönesans öncesi Avrupa'daki Katolik boş inançlar. Ve bu Katolik boş inançların yine kuzeyde o Germanik şeyde Kutsal Roma İmparatorluğu aslında oradaki imparatorluğun adı ama kağıttan bir imparatorluk o. Oradaki Katolik suistimaller deniyor. Yani şey var, karanlık diyebileceğimiz bir dönem var gibi görünüyor. Mesela
ama işte o karanlığa karşı baş kaldırılar.
Evet, başka tabii yani matbaanın icadı. O da başka şeyler tarafından stimüle uyarılıyor. Yani onu da
İspanya'daki kitapların yani İspanya'daki Endülüs Müslüman evet. Önder tarafından çevrilmesi arkasından matbaayla şu altında tabii. Şimdi o
şey aydınlanma başlıyor. Evet. Yani orada matbaanın basacağı, yayacağı kitaplara insanların okuyacakları düşünceler de olduğu için matbaa.
Bir çırpıda 1 milyon ulaşıyor
kitaplar. Tabii. Şimdi
boş inançlara karşı eleştiri hamile şey denemez. Yani orta çağın karanlığında bizlerde o eleştirilerde. Boş inançlar.
Orada bir de şey var. Orta çağ, bu 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar geçen ya da 6-7. yüzyıldan. Çünkü bir anda zifiri karanlık çökmedi. Roma İmparatorluğu'nun kültürel şeyi, yani devlet hem politik etkisi hem kültürel etkisi aşamalı olarak silindi. Yani bir süre sanki Roma İmparatorluğu varmış gibi insanlar yasalara uymayı sürdürüyorlar. Ve o eski alışkanlıklarla kültür bir süre daha kendini sürdürüyor ama daha sonra yani kültürel olarak
hocam kültürel olarak aydınlanması dediğimiz şey kısa süreli de olsa evet. Orta çağın içinde Fransa'da.
Çevreden kiliseler çok yardımcı olanlar var. Yani bilinç yapısı olarak ustal yapı olarak insanlar tamamen karanlık değil. Yani bir yönetim var ama
o ne zaman biliyor musunuz?
Yardım ediyor.
16. yüzyılda. 16. yüzyıl. Yani biz şimdi 10. yüzyıllardan şey yapıyoruz. Yani o zaman 16. yüzyıl. Rönesans'tan daha sonra. Yani ondan önce bir de Rönesans var. Ve
Kavilanş aydınlanması dediğim şey
10. Şarlman. Evet. 9. yüzyıl. Şimdi o Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Şarlman. Değil mi? Ve daha sonra o Kutsal Roma İmparatorluğu aslında bir Germanik İmparatorluk. Alman İmparatorluğu ve 1806'da o Jena Savaşı'nda Hegel'in gönlü bilimi yazarken top seslerini duyduğu savaşta aynı zamanda o Kutsal Roma İmparatorluğu 1. Reich ortadan kalkıyor, bitiyor. Yani o kadar uzun sürüyor. Neredeyse 1000 sene kadar sürüyor. Ama bu 1000 sene kağıt üzerinde o süren bir imparatorluk. Kağıtta. Realitede değil.
Yani
o önemli. Ona dikkat edin. Şarlman'ın kendi... Friedrich Arts onu anlatıyor. Orada Karolen Rönesansı diye. Şarlman'ın diyor bir kütüphanesi vardı. Bir kütüphanesi vardı. Görmeliydiniz diyor. İçinde 800 tane kitap vardı. Bir sarayı vardı. Muazzamdı diyor. 2 tane kulübeden oluşuyordu. Şaka değil. Gerçekten öyle. Rönesans. Buna niye Rönesans diyorlar ben anlayamadım. Yani orada üstelik fazla yaşamıyor zaten. Kendisi öldükten sonra Papa ile bir şey var, ilişkisi var. Papa yardım ediyor. Papa onu imparator. Ama bunlar artık o dönemde tarihte hani Çin'den çok çok daha önemsiz şeyler, olaylar. Çünkü o dönemin aydınlık çağı doğuda sürüyor. Osmanlı İmparatorluğu var.
Yani
Esas aydınlık dönemi orası. Ve orada da yani en önemli şey daha sonra belki de o bütün o dönemin en büyük şey geliş bilimlerde oluyor. Yani İslamik dönemin bilimlerinin geldiği düzeyi düşünürsek hem Yunanlılar üzerinde ciddi bir ilerleme hem de şey biçim olarak da çok da yüksek gibi görünüyor. Yani tıbbın, matematiğin, astronominin ve burada şimdi bunlar daha henüz değerlendirilmedi. Yani trigonometri ve cebirin gelişimi. Bunu Avrupalılar bizden daha iyi sahipleniyorlar. Daha çok saygı gösteriyorlar ve bakın internette sayısız şey bulacaksınız. Ulu Bey üzerine ya da Ali Kuşçu üzerine falan. Ali Kuşçu 16. yüzyılda yaşıyor. O zaman araştırın. Onu şey, mutlaka bir şey var. Şimdi pekala. Bırakalım şeyi, aile şovinizmini. Evet, ara verelim. Evet, Avrupa'nın genel tablosu. İlerleme tarzı. İtalyanları konuşuyorduk. İtalyanlar bir taraftan Roma İmparatorluğu'nun halklarını ya da Romalılar diyebileceğimiz insanları kapsıyorlar köken olarak. Öte taraftan da Germenler. Yani İtalyan demek Roma artı German. Roma artı Germanik demek. Germanik Tin, Hegel burada Germanik Tin derken Almanları kastetmiyor. Ona dikkat edin. Çok önemli. Yani İngilizler de Germanik. Anglo-Saksonlar neresi? Anglo ve Anglia ve Saksonya biliyorsunuz. Evet, Saksonya. Böyle söyleyeyim. Evet, aynı zamanda. Şimdi Romalılar, Sezar İngiltere'ye geçti zaman orada yerliler buluyor. Keltler değil, yerliler. Yani İngiltere'nin bir de yerlileri var, kendi yerlileri var. Yani mutlaka kıtadan geçtiklerine göre Galyalılar olacaklar, yani Keltler olacaklar. Ama kültürel olarak değişiyorlar. Ama İrlanda tabii ki Kelt kökenli. Aynı zamanda oraya şeyler gidiyorlar, Vikingler gidiyorlar. Danimarkalılar, Normanlar. Evet.
Ve İngilizce
bir sözlüğe baktığınız zaman etimolojisine orada sayısız şey bulursunuz. Norse dilinden gelme sözcük. Değil mi?
Almanlar zaten İngilizce Almancadan türetim.
Evet.
Doğru zaten. Old
English,
Old German'dan.
Evet.
Yani
bir
ailesi olarak eski
Almancadan. Hatta onda İngilizce de dağlı Almancası falan
değişiyor. Yani onların dilleri falan da şey. Hemen hemen aynı. Şeyler var, büyük ciddi ayrımlar, yani ciddi demeyelim ama şey var, ayrımlar var, konuşmalar, diyalekler falan oldukça değişmiş ama şey, mantıksal ya da gramatik yapı çok çok şey, yani sözcükler bile pek çok durumda benziyor. Germanik deyince onu anlıyoruz. Şimdi Germenler var, Keltler var, Galyalılar, Latinler var. Bir de Slavlar var. Avrupa'da başlıca şeyler bunlar. Avrupa'nın ırkları. Vardı. Yani Yunanlıların ya da Perslerin Büyük Kyrus diyorlar. Yani şeyin kurucusu, imparatorluğun kurucusu. O Dariuslar falan daha sonra onun şeyleri. Onun soyundan gelen başkaları, daha sonraki imparatorlar. Bunlar yani bugünkü İranlı aralarında benzerlikler olmasına rağmen, tarihsel akrabalık olmasına rağmen iki ayrı tim. Onları eşit olarak görmemek gerekir. Eğer öyle bir, yani bugünkü İranlılar Perslerdiler diye düşünürsek o şey olacak. Yanıltıcı olacak. Çünkü arada şey var, nitelik farkı, yani karakter farkı var. Yunanlar için her şey geçerli dedik. Şimdi burada önemli olan bir taraftan o değişimin algılanması, ikinci olarak o değişimin şey olup olmaması, bir gelişmeyi gösterip göstermediği. Ve yani şeye baktığımız zaman, Atina kent devletine baktığımız zaman, özellikle işte o şey Perikles zamanında, Perikles Atina'sına baktığımız zaman öyle bir uygarlık görüyoruz ki ve öyle bir kültür görüyoruz ki muhteşem. Yani nesi muhteşem? Sanat olarak öyle, demokrasi olarak öyle. Perikles demokrat. Halkın istencine dayanarak yönetiyor. Yani şey değil, bir diktatör ya da tiran değil. Demokrasi var. Persleri yeniyorlar. Bütün Anaxagoras Perikles'in yakın dostu, yakın arkadaşı. Yani ve bir bakıma öğretmeni gibi görünüyor. O dönemde şey var. Yine Perikles'in sevgilisi var. Aspasya. Ki o bile Sokrates'i etkilediği söyleniyor. Sokrates'in sanki öğretmeniymiş gibi ondan söz ediliyor. Diyalektikçi ve çok şey. Aspasya. Bayan. Perikles'in şeyi. Çocukların annesi aynı zamanda. Yani ondan çocukları da oluyor. Aynı zamanda da şey. Kurtezan. Ne deniyordu onlara? Öyle bir şeyi var. Yani bir harem harem yönetme gibi bir fonksiyonu da var. Neyse. Şimdi o dönemin oradaki Atina'yı betimlemek şey değil. Kolay değil. Yani onun ruhuna girmek, bunun duygusuna girmek gerekir. Yani o gerçekten insanları hayran bırakan ve özellikle bu Almanya'da işte o klasik dönem ya da romantikleri neredeyse şey yani esirmeye sokan bir şey var. Tin var. O şeyde Yunan Atina tininde. Yani klasik Atina. Ve yine de onun ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü o tin aynı zamanda şeyi barındırıyor. Zeus'u ondan sonra bütün o mitolojik tanrıları ve aynı zamanda da köleliği. Şimdi onun yerine şeye baktığımız zaman Hristiyanlık dönemindeki Atina'ya baktığımız zaman büyük ölçüde grileşmiş ve yani o eski parlaklığını yitirmiş bir Atina var. Acaba Atina geriye mi gitti? Şeye bağlı, parametrelere bağlı. Yani köleliğin kalkması bir ilerleme ise o zaman o Hristiyan Atina'da şey yok artık. Köleler yok. Yani Hristiyanlığın şeyi böyle, ilkesi böyle ama Hristiyanların kendileri köleler, köle sahibiydiler, kölecilik yaptılar, köle ticareti yaptılar falan. Burada bu bize zor geliyor biliyorum ama yani dinin ilkesini onun pozitif durumundan ya da pozitif belirişlerinden ayırt etmek gerekir. Yani şimdi Haçlı seferleri yaptılar, gittiler, bilmem şu camide 6000 tane Müslümanı yok ettiler, yakmışlar. Bilmem başka bir camide Yahudileri toplayıp sinagogda Yahudileri kitle kıyımı deniyor bunlara. Bunlar Ayasofya'yı yağmaladılar, Bizans'ı yağmaladılar. Daha başka bir sürü şey yaptılar ve bunlar için bunları Hristiyanlıkla özdeşleştirirsek doğru olmayacak. Hristiyanlığın kavramı var ve realitesi var. Devletin kavramı var ve realitesi var. Yani eğer biz devleti anlamak için şeye bakarsak, örneğin 12 Eylül'den sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nin durumuna bakarsak ya da Pinochet dönemindeki Şili'ye bakarsak ve devlet budur dersek o zaman bu pozitivizm olacak, olguculuk olacak, deneyimden bilgi türetme, deneyimden kavram türetme gibi bir şey olacak ve diyeceğiz ki devlet işte faşizmin, bilmem şunun bunun baskı aracıdır. Realite ve kavram ilişkisi önemli. Yani eğer devletin kavramının ne olduğunu düşünürsek, onu bulursak, bulabilirsek, yurttaş nedir, onun kavramını ne olduğunu düşünürsek ve bulabilirsek, o zaman realiteyle bağdaşmamayı, realiteyle olan eşitsizliği, realitenin kavram karşısındaki geriliği olarak açıklayacağız. Yani diyeceğiz ki devlet henüz, real devletler henüz kavramına uygun devletler değiller. Real anayasalar henüz anayasa idealine, anayasa kavramına uygun anayasalar değiller vesaire. Ya da yani yurttaş kavramını düşünün. Yurttaş kavramı Roma yurttaşlığını düşünün, Roma ya da Osmanlı yurttaşlığını düşünün. Orada yurttaşlık demekten çok uyruk diyoruz nedense. Çünkü yurttaşlık kavramına, yani normal yurttaş olmalarına rağmen yurttaşlık kavramına uygun yurttaşlar değiller. Yurttaş kavramında şey yatıyor. istencin devletle özdeş olması ya da devleti belirlemesi. Bu anlaşılır bir şeyse, o zaman demokrasiye baktığınız zaman demokraside yurttaş kavramının gerçekleşmesi gerekir. Çünkü demokrasi bir yurttaşa kendi istencini doğrudan doğruya devlete aktarma şeyini veriyor, olanağını veriyor. Monarşi böyle değil. Monarşide imparator var ya da bir tek şey var, kral var ya da padişah var ve yani kanuni diyor ki toplayın yasaları bir düzenleyin ya da Justinian diyor ki bütün Roma yasalarını getirin bir onları derleyin toplayın ve devlet bir düzen kazansın. O zaman yasa yapılıyor. Orada yasayı yapan yurttaş değil. Ama demokrasi denen şeyde yasayı yapan yurttaş. Yani şimdi bu ilkede böyle ve pratikte ilkenin gerisinde olmaması gerekir. Gerisinde
efendim.
Öyle mi acaba? Yani Türkiye'ye bakın.
Her gün meclisten yeni bir yasa tasarısı geçiyor. Ben yakalayamıyordum son dönem artık. Ve kendi aralarında bir şekilde uydurup imzalıyorlar, onaylıyorlar.
Yani onlar yasayı...
Benim istencim değil, ben bilmiyorum bile. Onlar geçiyor bir şekilde, onaylanıyor. Dayatma şekilde yürürlüğe giriyor. Hukukta...
Şimdi şurada şey var. Batı'yı gösteriyor. Aynı zamanda demokrasiyi gösteriyor.
Varite'yi kim hazırladı?
Varite'yi Wikipedia.
Türkiye'de mali.
Evet. Ve bir tane Türkiye mavi şeydi Asya'da gördünüz.
Wikipedia mı?
Wikipedia. Ha? O zaten Avrupa'da. Yani Yunanistan şeyin bir şey.
Eski baskı herhalde. Daha şey,
Avrupa toplumu değil bu. Batı. Yani Batı. Amerika'da var. Avustralya'da var gördüğünüz gibi.
Kriter mi peki hocam? Avustralya'da Batı.
Evet.
Kriteri
demokrasi.
Demokrasi.
Ne?
Demokrasi. Yani öyle demek lazım. Şimdi bu demokrasi, eğer bu dünya demokrasi haritası olsaydı biraz değişecekti. Oraya şeyi alıyorlar, Hindistan'ı alıyorlar, Japonya'yı alıyorlar ve Tayvan'ı alıyorlar. Birkaç tane Afrika ülkesini alıyorlar. Şey ya, Moğolistan'ı alıyorlar. Yani sanki orada iyi bir demokrasi varmış gibi. Belki de vardır. Moğolistan. Biliyor musunuz?
Yani, genellemeler çok zor hocam.
Yani, tabii ki bu genelleme ve bu matematiksel bir ölçümler, yani öyle sağın ölçümler sonucunda yapılan bir şey değil. Türkiye ne kadar, İspanya ne kadar demokrasi, Portekiz ne kadar demokrasi. Şimdi ben, yani bu şey galiba bize zor gelen bir soru değil. Türkiye'de şeyler oldu, müdahaleler oldu. Sinanoğlu müdahale ediyor, onlara darbe demiyor yani. Suat Sinanoğlu. Ama şeyi düşünün, İspanya'yı düşünün, Portekiz'i düşünün. O ikisini alın ve bir de Yunanistan'ı alın yanına şeyden sonra. 20. yüzyıldaki durumlarına 40 yıl bunlar diktatörlük altında, askeri yani general asker ordunun diktatörlükleri altında kaldılar. 40 yıl. Ve o diktatörlükten çıkmaları kendi dinamikleriyle olmadı. Kendi gelişmeleriyle olmadı. O da şey, Kuzey Avrupalıların oraya çok sıkı fıkı gidip, çok sık gidip gelmeleriyle ve yani Avrupa'nın kendi içinde bir birliğe doğru gidişin etkisiyle oldu. Türkiye'nin burada bir karşılaştırma var birbiriyle. Çünkü şey yok henüz. Saltık bir kriter. Her neyse Türkiye'nin burada o batıdan sayılması ya da demokrasiden sayılması şey değil. Yani temelsiz gibi görünmüyor. Ama eskiden de böyle. Şeyi düşünün. 20. yüzyılda Doğu Avrupa 1980'lerde çıktı diktatörlükten, despotizmden. Bütün Doğu Avrupa yani Almanya'nın yarısı dahil olmak üzere. Onun dışında işte İspanya 1980'lere doğru şeyden çıktı. Franco ve Salazar diktatörlükleri devrildi. Almanya, İtalya falan bunlar yüzyılın ortasında şeyi gösterdiler. Nazizmi, faşizmi yani. Şimdi kalkıp da Türkiye'nin sürecine baktığınız zaman demokrasinin büyümesi var, gelişmesi ve bu şey gerçekten şey oldu yani deneyerek oldu. Yani bu halkı böyle bir kanan özel bir yerde demokrasiyi hazırlayıp ondan sonra demokrasiyi işletme şeklinde değil ama %80'i köylü olan bir nüfusu haydi kendini yönet.
Onu
Bu biraz şey. Burada şunu düşünün. Yurttaşlık kavramı ile ilgili olarak dedi ki devlet yurttaş gerçek devlet ya da devletin kavramı yurttaşın istencinin temsil edilmesini doğrudan doğruya ve en yüksek düzeyde temsil edilmesini gerektirir ya da saltık olarak temsil edilmesini gerektirir. Şimdi yurttaşın kendini devlet yapabilmesi için yurttaşın da o düzeyde olması gerekir mi? Gerekir. Yani eğitimsiz, özgürlüğü olmayan, özgürlük bilinci olmayan, duyuncu olmayan bir bireyi yurttaş yaptığın zaman ya da ona devlete kendi istencini aktarma şansını, olanağını verdiğin zaman o onu hak etmiyordur. Yani şimdi, pardon şunu söyleyeyim. Bir köylü nüfusa, %80'i, %90'ı köylü olan nüfusa, yani eğitimsiz ve büyük ölçüde boş inanç içinde yaşayan, özgürlüğü bilmeyen insanlara demokrasiyi verdiğin zaman ne olur? O kendi başına bir komplikasyon. Yani çünkü onlar yurttaş değiller. Yani yurttaşlık kavramına uygun bireyler değiller. Bu Türkiye'de olan o.
Çelişkide var. Yani eğitim düzeyi çok yüksek olsa da sanayileşme belli orana geldi. Avrupa'sıyla 40'ların Türkiye'sini karşılaştırdığımız zaman
dayık.
Yani bir toplumda köylüleşme veya kentlileşme tek başına yani yurttaşlık kavramıyla köylüleşme arasında direkt
negatif bağlantı
olmadığını görüyoruz.
Bir, yani yurttaş, köylü henüz yurttaş değil. Öyle diyebiliriz.
Şimdi sanayileşmiş dünya ülkelerinde Stalin'in diktatörlüğünü düşünün, İtalya'yı düşünün, Portekiz'i düşünün ve Yunanistan'ı düşünün.
Onlar sanayileşmiş diye kabul edemeyeceğiz. Yani,
Yunanistan, Portekiz bakımından,
ve Stalin Rusyası yani
Stalin Rusyası'nı ayrı tutuyorum. Almanya'yı ele alalım.
Almanya sanayileşmiş. İngiltere, Fransa.
Evet, yurttaşlık bilincinin daha yüksek olduğu
daha yüksek
söylenebilir. Ama buna karşı Hitler İmparatorluğu'na boyun eğdiler.
Demek ki yurttaşlık bilinci yok.
İşte bütün mesele bu.
Onlar hepsi güç istencindeydi ya.
Yani 40'ların Türkiye'si, 40'ların Avrupa'sına nazaran demokrasiye daha yakın bir görünüm gösteriyordu.
Almanya konusunda şu an şimdi göreceksiniz. Bunu bu yazıları incelerseniz gerçekten süper olacak. Yani çünkü tam bu konuştuğumuz konular var ve ben bunları büyük ölçüde bu Hegel'in şeyiyle düze felsefesine dayanarak yazdım. Şimdi Almanya'da olan durum şu. Kavramlar bölümünde bak bu kaçtı. Şuradan gideyim. İnsanlar, özellikle şu çok güzel gösteriyor, şu iki fotoğraf. Bunlar yurttaş değiller.
Yok.
Yani köylü olmamalarının yanında artık evet. Özgürlük bilincinin de
olmalı. Kentli bunlar ama henüz yurttaşlık, İngilizler gibi değiller. Amerikalılar, Kanadalılar gibi değiller. İsveç, Hollanda, Norveçliler gibi değiller. Bunlar Almanlar ve ne yazık ki şey gibiler, doğulu gibiler. Yani Führer şey var, yine burada olmayabilir o. Bütün yargıçların Führer'e ant içiyorlar ve bunlar yani ya Tanrı için ya da doğrudan doğruya namusları üzerine ant içerler değil mi? Eğer Tanrı üzerine. Bunlar Führer, Führer'e bağlılık andı içiyorlar. Yani Führer
üste geçiyor hocam. Özgürlük bilinci olmadığı için evet. Katılaşıyorlar. Öyle bir şey var.
İşte diyoruz yurttaş kavramına uygun değil bunlar. Yurttaş
değiller. Fanatikleşme başlıyor.
Mesela bugün Türkiye'deki üniversitelerin durumu da buna evet, bir yani tarikat müridi YÖK'ün başına geldi ve üniversiteler buna karşı hiçbir eylemde bulunmadı.
Çünkü henüz o özgürlük karakteri yok şeyde, üniversitelerde. Onu söylemek istiyorum. Ne öğretim üyelerinde, ne öğrencilerde, ne de dışarıdaki politikacılarda. Yani Türkiye'nin halkı henüz özgürlüğünü hak etmediği için o müdahaleler çok gerekli oldu. Yani kendi kendini yönetemeyen ve kendi devletini dağıtan bir halk o kaostan kendi gücüyle çıkamıyorsa orada işte şey var, ilke var. O ilke
Türkiye boyun eğdiler.
Yani boyun eğdikleri şey ne olduğunu o kadar ya önemli olan boyun eğmeleri, boyun eğebilme durumunda olmaları. Özgür olmayan, özgürlüğün bilincinde olmayan insanlar manipüle edilirler, korkarlar. Özgür insan ölür, savaşır. Yani özgürlüğünü kaybetmemek için son mümkün değil özgür bir insanı. Yani Çekler mesela şey yaptılar, Ruslara geldiler, direnemediler. Yani Varşova Paktı üyeleri geldiği zaman 1968'de tanklarıyla onların ne şeyi vardı, gücü vardı, direnecek hiçbir güçleri yoktu. Yani orada yani direnselerdi şeyde muhtemelen ezileceklerdi. Yani binlercesi, belki de yüz binlercesi yok edilecekti. Ve ayrıca da şey, ama orada esas onların boyun eğmesinin nedeni Rusların ya da Varşova Paktı'nın gücünün büyüklüğü değil, ama Çeklerin ve Slovakların kendilerinin henüz köle ruhlu olmaları. Yani özgür insan şey Atatürk'ün dediği gibi ve Hegel'in efendi köle ilişkisinde söylediği gibi ya bağımsızlık ya özgürlük ya ölüm diyor. O zaman o orada şey Varşova Paktı ya da
özgürlük bilinci orada oluyor.
Evet, özgürlük bilinci orada oluyor. Yani bu bilinçli bir şey, bu şey değil, körü körüne bir erdemsiz bir cesaret gösterisi ayrı bir şey. Vietnamlar da Amerika'ya karşı savaştılar ama Vietnamlar özgür oldukları için, erdemli oldukları için savaşmadılar. Yani bilinçsiz, onlar muhtemelen bilinçsiz bir şekilde ve
onu diyebilir miyiz?
Yani diyemez. Vietnamlar köylüydüler.
Köylü ama yani
özgürlük bilincinden yoksundular. İnanç gösterdiler.
Bilinçsiz bir şekilde gösterdiler diyebilir miyiz?
Özgürlük bilincinden yoksundular ve yani ne yaptıklarını bilmiyorlardı aslında.
Yani direnç gösteren için diyebilir miyiz?
Bizim Kurtuluş Savaşı için
aynı şey söylenemiş. Yani köylü ne yaptığını bilmiyor. Köylü İtalyan geldiği zaman ona hizmet ediyor.
Kurtuluş Savaşı
Fransız geldiği zaman ona hizmet ediyor. Ve
yani, açıdan bakılamaz. Yani Kurtuluş Savaşı'na hazırlayan dönem ondan önceki 200 yıllık dönemdir.
Karıştı. Baştan alalım.
Ya Kurtuluş Savaşı...
O da önemli.
Pardon, buyurun siz söyleyin.
Şey diyorum, bu tür örnek verdiğiniz henüz homojenlik kazanmamış toplumlarda özgürlük bilincinde olduğu şeylerde demokrasinin işlemeyeceği toplumların durumu, evet, aydın despotizmini biraz haklı çıkartmıyor mu bu durumda?
O galiba tamam, yani aydın despotizmi...
Olmalı mıdır hocam sizin için? Bazı yazarlar çok şey yapıyor ya, yani gerekli olduğunda olmalı. Çünkü kişilerin de hakkı gasp ediliyor. Yani köylüler tamamen yönetimi ele alınca aydın, azınlık aydınlar da gidecek.
Evet.
O zaman güç gerektiğinde uygulanmamalı ama gerekiyor.
Şimdi halk yönetemiyorsa değil mi?
Evet yani. Çok kötü.
O zaman aydın despotizmi halk yönetemiyor. Zaten devlet çok hepimiz biliyoruz. Devlet o kadar komplike, o kadar karmaşık bir yapı ki, organizasyon ki halk zaten onu yönetemez. Her şeyden önce bu. Böyle. Yani Çarlık Rusya'sında Çar yönetiyordu ve Çar'ın altında generaller, bürokratlar ve onu hepsi onun istencini dinliyorlardı. Çar Duma'ya kapanacaksın dediği zaman Duma kapanıyordu. Açılacaksın dediği zaman açıyordu. Yasalara müdahale vesaire. Yani orada halk zaten yönetemez. Yani halkın yönetmesi...
Yönetimi denetleyebilir. Önemli olan.
Denetlemesi için de işte Duma. Ruslar 1905'te bir Duma hakkı elde ettiler. 1905 devrimi. Aslında onların gerçek devrimleri o. 1905 ve 1917. Şubat devrimi denen şey. O Şubat devrimi Duma'yı tam olarak şey yaptı. Devlet yaptı ya da devletin yöneticisi yaptı ama Bolşevikler onu şey yaptılar, devirdiler. Halkın yönetemeyeceği bir durum, yani halk a priori yönetemez. Yurttaş toplumuna gelişmesi gerekir. Eğer halkın temel kategorileri şeyse bilgisizlik, boş inanç, eğitimsizlik falan bu tür şeylerse halk yönetilmek zorundadır. Ve öyle halkı, yani Türkiye'deki eğer yönetenleri belirleme hakkı verilirse, ki demokrasi böyle bunu gerektiriyor, o zaman henüz bu olması gereken şey, yani başka türlü olamazdı. Türkiye'de Atatürk demokrasiyi amaçlıyordu ve o konuda belgeleri de var, mektupları da var. Yani Atatürk şey değildi, aydın despot değildi o anlamda. Değildi. Aydın despot şey, yani öyle halka demokrasiyi ülkesine demokrasiyi getirmeyi isteyen bir insan ya da bir bakış açısı, demokratik bakış açısı değil. Aydın despot şey. A priori demokrasiye karşı ve halkı her zaman şey görüyor. Yönetilecek olan bir sürü olarak ya da kitle olarak görüyor ve aydın olmasının özelliği o.
Hocam bir şey daha sorabilir miyim?
Yani
despot değildi ama despotlaşmak zorunda da kaldı belki. Çünkü
despot
parti açıldı. Diğer alternatif partiler açıldı. Kapandı yani. Bir sürü olaylar evet. Halk buna hazır değil. O zaman
şimdi biz şeyi anlıyoruz. Halkın devleti yönetmesi kolay bir sorun değil. Yani halka yönet dediği zaman, hadi sana yönet dolaylı olarak, yani yöneticileri seç dediğin zaman demagoglar halkı çok kolay manipüle edebiliyorlar. Daha kolay manipüle ediyorlar. Yani Persler, şimdi bu aslında temel kavramları düşünüyoruz şu anda. Yani Perslerin devleti ya da halk, onlar da bir kültür ve yasa Perslerin yasa kitapları var, yasaları var. Döneceğiz oraya. Halk ve devlet arasındaki ilişki önemli, yani özel ve yurttaş realitenin kavrama uygunluğuydu temel konumuz. Yani real devletlerin devlet kavramına uygunlukları. Çin devleti, Hint devletleri ya da devleti ya da Roma İmparatorluğu ya da Osmanlı İmparatorluğu, bunlar devlet kavramına uygun devletler değiller. Hepsinde ortak olan şey monarşi, yani oligarşiler de var, diktatörlük diyebileceğimiz tipler de var ama genel olarak bunlar tek erk, yani tek istencin şeyi altında duruyorlar, yönetimi altında duruyorlar ve halkla ilişkileri, Hegel buna töz, yani Çin'deki şeye, yapıyı tözsel olarak görüyor. Şeyin, tek istencin yönetim altında duruyorlar ve bireyler olarak herhangi bir davranışları yok. Yani çünkü istençleri yok. Politik istençleri yok. Ya Osmanlı İmparatorluğu'nun demokrasi olmasını düşünebiliyor muyuz? Ya da Roma İmparatorluğu'nun. Roma İmparatorluğu Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçti. Cumhuriyet'in anlamı şuydu. Tek istencin altında durmuyordu. Birçok istenç vardı. Senato vardı, senatörler vardı, konsüller vardı iki tane. Ondan sonra generaller vardı. Ondan sonra daha başka çeşitli düzeylerdeki yüksek memurlar, quaestorlar vesaire falan, bunların hepsi kendi başına devlet. Ve en sonunda Sezar'la Antoni iç savaş yapıyor. Yani bütün devleti çökertme durumuna getiriyorlar. İmparatorluk tek kurtuluş yolu. Tek istencin altına gelmek. Ondan sonra 500 yıl Roma rahat soluk alabiliyor. Yani imparatorlar altında. Orada Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçti. Mesela Brutus, Sezar'ın oğlu değil mi? Onu şey olarak gördü, suç olarak gördü. Yani o kaosu, o demokrasi olarak görüyor ve Cumhuriyet olarak görüyor ve imparatorluğa karşı onu korumak istiyor. Hatta geri almak için Sezar'ı öldürüyorlar. Ama artık orada olay Sezar'ın bireysel tininin ötesinde bir anlam kazanmış ve Roma imparatorluk olarak kalıyor ve aslında o Pax Romana, işte yani o dönemde bütün Roma sınırları içinde yaşayan, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan herkes yurttaşlık hakkını kazanıyor. Yani Roma hak yasalarının Roma yasaları altına giriyor. Roma yasalarının güvencesi altına giriyor. Yani yurttaşlık hakları eşit olarak kazanılıyor herkesten. Yahudiler Roma yurttaşı oluyor ya da işte kim varsa Roma şeyi için. Daha önce ayrıcalıklı, yani sınırlı bir kesim Roma yurttaşlık hakkından yararlanırken imparatorluk döneminde muazzam bir şey oluyor. O açıdan yükselme, gelişme oluyor ve sonunda Roma İmparatorluğu çöküyor. Yani Hristiyanlık o şey içinde. Bu halkın, şimdi dünya Homo sapiens değil mi bu? Milyonlarca insan. Yani çok kalabalık değil. Dünya o zaman muhtemelen 1 milyarın altında bütün dünyanın nüfusu. Avrupa'da Çin 300 milyon maksimum, Çin için rakam mı? Yani 1 milyar yok bile o dönemde. Bütün o tarih boyunca aşağı yukarı 2000 yıl boyunca dünyanın nüfusu 1 milyar altında. Kapayalım mı orayı?
Dinleyecek
zannettim
de konserde...
Arkadaşlar, tanıyorsunuz. Tamam, dinlemeyecek mi?
Yok, konserde.
Pekala, şimdi o zaman burada dinsel faktörler, daha başka politik faktörler, bilimsel, felsefi, artistik faktörler, hepsi bunlar o insanın eğitimini, gelişimini ilgilendirdiği ölçüde tarih felsefesinin incelemesi altına gelmek zorunda. Yani bir şeyi anlamak zorundayız. İnsanlığın gerçek bir biçimi var mı ve bu gerçek biçim varsa buna hangi süreçten giderek ulaşıyor ve bu gerçekten bir gelişme yaşadı mı? Yaşadıysa ne kadar gelişti ve nereye doğru gelişebilir? Hegel şeyi sevmiyor, spekülasyon yapmayı. Yani henüz yaşanmamış, deneyimlenmemiş durumlar üzerine konuşmayı, yazmayı, öyle bir şey yok. O yüzden belki de şey, yani bir takım eleştirilerden de kurtulmuş oluyor ama aynı zamanda da biraz şey görünüyor, yani ağır görünüyor. Yurttaş kavramı, kavramla realite arasındaki ilişki bu. Bu özel mantıksal, mantık biliminin temel sorunlarından birisi. Yani kavram ve realite arasındaki ilişki. İkisinin birliği...
Kavram bir şey değil mi? Realite önce görgücülerde tersiydi. Tasarımdan...
Evet, görgücüler devlet kavramını devlet deneyiminden çıkartıyorlar. Yani devlet kavramı olmadan bir devlet deneyimi oluyor. Ondan sonra onlar oradan...
Şöyle dersek nasıl olacak hocam? Görgücüler şöyle diyor değil mi? Tarih tekerrürden ibarettir. Biz öyle demiyoruz. Ama bakınca insan bazen çelişkiye düşüyor. Yani şimdi Türkiye diyelim.
Şey dedik, Çin'de ve Hindistan için doğru o şey. Tarih tekerrür, yinelemeden oluşur. Tarih yinelemeden oluşur.
Ama
bu Çin ve Hindistan için doğru değil mi? Değil mi?
Da insan için, insanın biricik ereği, tarih felsefesinde söylediğiniz şeyler evrensel değil mi? Onlar da sonuç özgürleşmek zorunda değiller mi?
Bunlar. Evet. Şimdi gelişmeyi şundan çıkartıyoruz. Şundan çıkartıyoruz gelişmeyi, gelişme kavramını. İnsan, homo sapiens, dünyaya geldiğinde,
evet,
yani evrim süreciyle ortaya çıktığında, doğadan ortaya çıktığında homo sapiens, o 1500 gramlık beyni ya da 1500 santimetre küplük beyniyle, bu var, bu yaratık şey, olduğundan daha fazlası. Ne olabilir olduğundan daha fazlası? Yani bir potansiyel yüklü. Şimdi bir taş olduğundan daha fazla değil. O taştan başka bir şey olmaz. Ama bir tohum. He? Onda bir potansiyel var mı? Öyle var. Gelişmeyi anlamak için bu kadar örnek yeterli. Yani gelişme ancak bir şey kendinde o an olduğundan daha fazlası olduğu zaman gelişmeden söz edilir.
Ondaki potansiyeli kesin biliyoruz. Çınar ne kadar zaman... Hala çıktı. Ne kadar gelişecek? İnsanlar biliyor bir şekilde çözmüş. Yani bir tohumdan
ayrılacağını biliyoruz. Evet.
Veya işte oradan ne bileyim bir ay yıldız çıkmayacak. Güzel. Bir doğa şeyi çıkmayacak. Ama insandan ne çıkacak daha? O bilinmiyor. Özgürleşiyor diyoruz.
Özgürleşiyor. İnsanın gelişi... O da bak daha Platon onu göstermiş diye düşünüyoruz. Yani insandan ne çıkacağını biliyoruz. Bilgi çıkacak. Ya da insan bilecek. Bu bilinmeyen bir şey değil. Yani bugün her şeyi bilmiyoruz. Tamam, doğru. Fiziksel evreni tam olarak bilmiyoruz. Değil mi?
Peki insan bilgi gerçekten o sonu öğreniyor hocam. Deneyimle mi öğreniyor? Deneme yanılmayalım. Tarihe baktık. O onu öldürmüş. Bu bunu yok. Yani burada bir şey var. Tesadüfi bir öğrenme var. Yani onlar acılardan, o yenilgilerden evet, ders almışlar. O kavim oraya gitmese oradan o bilgi çıkmayacak. Yani bizim burada bir rastlantı.
İyi bir mantık bilimi çalışması yapmamız gerekiyor. Yani bu şey.
Konudan evet, çok saptık.
Perslerden
çok saptık.
Yani Persler şöyle giriyor bu bağlantıya. O gelişme de dedik ya Homo sapiens'in Persler şey.
Realiteden
incelerken
kavramdan realiteye.
Evet.
Yani realiteyi inceleyip kavram oluşturmakta yanlışlıklar olabiliyor.
Evet.
Ama doğayı incelerken
evet,
amprisizin daha...
Peki doğaya kavramla yaklaşmıyor mu fizikçi?
Yaklaşıyor ama sonra kendi kavramını realiteyle test ediyor, sunuyor. Hmm. Yanlışlıklarını yine görüyor.
Evet. Yani orada yöntem açısından bilmiyorum. Çünkü tarihe yaklaşırken de tarih de bir realite. Doğa fiziksel realite. Yani fiziksel realite ve tinsel realite diye iki alan var.
Evet.
İnsan, genel olarak insanın diyelim, yani fizikçiler, tarihçiler, felsefeciler hepsi bilgi için uğraşıyor bu insanlar. Bunlar iki alana da yaklaşırken uslarıyla yaklaşıyorlar. Yani doğaya yaklaşırken uzay, zaman, özdek vesaire kavramlarını uyguluyorlar. Tarihe yaklaşırken devlet, yasa, eşitlik, türe, hak gibi kılgısal kavramları ya da yani daha pratik kavramları uyguluyorlar. Yani bir tarafa deneyim her iki durumda da deneyim denen şey yani tarihsel yaşantı olabilir ya da bir gözlem olabilir doğada yapılan. İkisi de deneyim diyeceğimiz şey ve iki deneyim de kavramların uygulamasıyla oluyor. Yani deneyim dediğimiz şey experience, erfaring. Yani bu kavramların uygulamasıyla olanaklı. Eğer oradan deneyimden kavramları çıkarıp deneyimi kavramsız bıraktıysanız ya da deneyimin kavramsız olduğunu ve öyle olabileceğini, olması gerektiğini düşünüyorsanız o zaman o kavramsız olan şeyin ne olduğunu söyleyemeyiz. Yani bir savaş deneyimi varsa orada ordular vardır, askerler vardır, daha da derini istenç, iki ayrı istenç ittifaklar var karşılıklı vesaire. Pek çok kavram uyguluyoruz. Yani her tikel dönem kendi kavramlarını gerektiriyor. Yani doğa deneyimi için de aynı şey geçerli. Burası çok şey bir sorun. Yani özel bir sorun. Bu kesinlikle konu dışı değil. Yani bunları biz bilmeden persleri de anlayamayız.
Kavramı bilmeyince havada kalıyor işte.
Kavram a priori.
Yani
klasik felsefe kavramı deneyimden türetmiyor. Deneyim evet, David Hume, John Locke falan. Deneyimin olana kavramın kendisi. Yani Kant da böyle düşünüyor. Immanuel Kant'ın da söylediği bu.
Ama kavramı yetkinleştirmek, yine doğayı
da aynı
deneyden yola
çıkmıyor. Kavramına başlatsın.
Kavramı yetkinleştirmek ne olacak? Yani mesela devlet kavramını yetkinleştirmek demek.
Devlet kavramı ama tinsel alana ait. Doğaya ait. Yani yer çekimini sırf kavramdan yola çıkıp olamazsın.
Deneyim şeyden ayrı değil, kavramdan ayrı değil. Yani kavramı sağlamlaştırmak için deney yapıyoruz derken o deneyde kavramı kullanıyoruz. O deneyim kavramı kullanmadan o deneyi yapamayız. Yani dolayısıyla kavramı
ama
kendi kendisiyle...
Ama sonra kavramı da düzeltiyorsun. Deneyin sonuçlarından yola çıkıp kavramı da iyileştirmiyor musun?
O zaman ne oluyor biliyor musun? Kavram kendi kendini iyileştirmiş oluyor.